Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Futbol Art'tan herkese merhaba. Tekrar beraberiz. 18. podcast'imizdeyiz. Mustafa Gönden yine yanımızda. Hoş geldin Mustafa.
Teşekkür ederim Tolgay'cığım. 18 olmuş mu?
18 olduk vallahi.
Maşallah. Hadi bakalım.
Yani reşit olduk. Öyle söyleyeyim.
Hadi bakalım. Hayırlı olsun inşallah.
Aynen öyle. Ya güzel, keyifli bir 18 hafta geçti aslında. 2 haftada, 1,5 haftada diyelim, sen yoktun. Birisinde telefonla katıldın, öbüründe maalesef yoktun.
Doğru.
Programlarda. 18. podcast'imiz. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Oradan gireyim.
İzleyenler ne alıyorlar? Dinleyenler ya da öyle söyleyeyim. Ne alıyorlar? Gerçekten bilmiyorum. Hani bunu ukaralık olarak kimse anlamasın ama çok da açıkçası onu önemsemiyorum. Yani biz burada keyifli bir futbol sohbeti yapıyoruz Tolgay.
Evet.
Bildiklerimizi işte güncel konulardan tut genele kadar her şeyi dilimiz döndüğünce işte futbol bilgimiz dahilinde seninle konuşuyoruz. Sohbet programı gibi
evet.
Bizim için bu.
Evet.
Ha, onun için bir kaygım yok, bir endişem yok, bir beklentim yok. Keyifle geliyorum. Keyifle yorumlamaya çalışıyorum. Senin hazırladığın akışlarda kendime yol bulmaya çalışıyorum.
estağfurullah.
Ama benim adıma keyifli geçiyor. Yani bir sıkıntı yok şu an için.
Yani biraz şey gibiyiz yani. Kimsenin söylediğini umursamayan sahadaki futbolcular gibiyiz. İşimize bakıyoruz.
Aynen öyle. Yani futbol konuşuyoruz biz.
Aynen öyle. Hani, aynen öyle. Ve keyif alıyoruz futbol konuşmaktan da.
Bir yere yönlendirme yok. Bir yerden yönlendirme yok. Bir beklenti yok. Bir evet. Şey yok. Onun için benim adıma keyifli geçiyor.
Aynen öyle. Benim adıma da. Bağımsız bir program. Aynen, öyle söyleyeyim.
Aynen.
Sözümüzle başlayalım o zaman. Şenol Güneş'in sözü: futbolu eskiden açlar oynar, zenginler izlerdi. Şimdi ise zenginler oynuyor, açlar izliyor.
Evet. Ya şimdi bu cümlede aç kelimesi irite edici açıkçası.
Tabii.
Ama hani futbolu anlamını anlamaya çalışırsak bu sözün çok doğru.
Evet.
Eskiden gerçekten hani futbolcular daha gariban, daha varoş denecek, daha eğitimsiz. Hani bir baltaya sapan.
Daha maddi imkansızlıklarla boğuşan.
Evet.
Diyelim. Yani
şu vardı, okumayan adam işte futbolcu olmuş deniyordu.
Hı-hı,
şimdi biz ben bu jenerasyonların sonlarının oyuncusu gibiyim. Yani
aynen,
biraz öyle. O dönemleri gördük. Hı-hı. Açıkçası. İşte futboldaki pasta büyüdü, paralar büyümeye başladı, oyuncular çok kazanmaya başladı.
Yani senden daha da eskilerde bununla ilgili söylerler işte, iki cekete bir pantolona transfer oldum.
Tabii. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Futbolcu değildim o zaman ama gazetelerde mesela şöyle haberler hatırlıyorum. İşte gol atana televizyon.
Aynen.
İşte yardımlar şehirden.
Tabii,
ufak tefek
tabii.
Böyle hani şimdiki prim şeyleri var ya.
Evet,
yardım.
Evet.
O zaman mesela çok daha basitti bunlar. Televizyon, buzdolabı gibi böyle ödüller veriliyordu. Ama futbolun bu noktaya geleceği, yani bu şekilde bir ciddi bir sektör olacağı belliydi bence. Çünkü arz talep, biliyorsun yani. Hı-hı. Bütün işlerde Hı-hı. olduğu gibi seyircisi olan bir olgudan bahsediyoruz. Yani dünyada en çok izlenen sporların başında geliyor.
Tabii Maracana stadı mesela kaç yıl önce yapılmış bir stat ve halen doluyor. O dönemde de doluyordu baktığında.
Evet.
Yani Nou Camp için de geçerli bu.
Eski futbolcu profili gitti. Yani bu sözün şeyi bu.
Tabii biraz makineleşti zannediyorum. Futbol.
Tabii. Yani dışarıdaki izleyici kitlesi hani zenginler izliyordu, şimdi açlar izliyor gibi bir yorum var ama hani izleyici kitlesi değişmedi aslında. İzleyici kitlesi aynı kitle ama futbolcu profilleri değişti.
Evet. Evet.
Yani eskisi gibi hani varoştan gelen bir baltaya sap olamamış, işte okumamış adamlar değil de gerçekten bunun eğitimini almış, kendini buna adamış, kariyer planlamasını buna göre yapmış.
Hı hı.
Ve bunu bir meslek haline getirmiş jenerasyonlar var. Tabii bu sektör büyüdükçe her şey değişiyor. Mesela bak şuradan da örnek verebiliriz. Eskiden müessese takımları vardı.
Hı-hı,
İşte müessese takımları hani firmanın adı altında kulüpleşip orada maçlar yapıyorlardı. İşte Türk futboluna veya Bursa futboluna işte oyuncular yetişebiliyordu. Oradan Hı-hı. göze çarpanlar.
Spor için bu vardı. Yani bir voleybolda Sönmez Filament vardı mesela.
Tabii. Yani Bursa'da bir dünya firma
evet,
var yani.
Bursa'ya ilk takım şampiyonluğunu getiren Tofaş'tır mesela. Güreş takımıyla ama. Yani
aynen öyle. Yani müesseseler bu anlamda çok ciddi sporun içindeydiler.
Hı-hı.
Şimdi günümüze bakıyoruz. Hiçbir müessese takımı kalmamış. Hani
evet.
Komple bu iş özel sektöre dönmüş. Şimdi mesela
çok nadir.
Çok nadir. Aynen Hı-hı. öyle. Yani eski şey.
Yani bir Efes yürüyor gibi.
Ya var işte, Tofaş'ın da var.
Tofaş da var. Tabii.
Yani
tabii.
Hani bazı firmalar bu geleneği sürdürdüler ama İyi de niye artık özel sektörün eline geçti bu piyasa. Hani biz de mesela bu piyasanın içinde kendi adımızla var olup hani bir müessese değiliz ama bir özel bir kuruluş olarak biz de bu piyasanın içinde kendimize yer bulmaya çalışan konumda kaldık.
Baktığında iyi de yer buluyorsun. Yani sonuç olarak Bursaspor'a yani Bursa futboluna oyuncu kazandıran bir yapıya sahipsin.
Sadece Bursa futbolu değil bu arada. Geçtiğimiz hafta çok sevindirici bir gelişme daha oldu. Bizim yetiştirdiğimiz oyuncularımızdan bir tanesi Konyaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı.
Çok güzel.
Evet, yani Bursaspor'da bir oyuncumuz var. Şimdi Konyaspor'da da oldu. Bursaspor'daki oyuncumuz biliyorsun Ozan zaten. Ozan Koç. O milli oldu. Tabii bunlar bize gurur veriyor. Hani işimizi doğru yaptığımızı, bir şeyleri yapmak için yapmamış olduğumuzu insanlara da gösteriyordur diye düşünüyorum açıkçası.
Tabii ki. Şimdi burada Şenol Güneş genelde farklı düşünen, futbola farklı açıdan bakmaya çalışan bir insan ama ben burada geçmiş dönemi de iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Zenginler izler kısmına çok açıkçası katılamıyorum.
Evet.
Mesela baktığında Manchester işçi kenti ve Old Trafford her hafta sonu tıklım tıklım dolan bir yapıdaydı yıllar yıllar önce. Evet. Bu söylediğim 1940'lı yıllardan 50'li yıllardan bahsediyorum. Daha geçmişten bahsediyorum.
Evet, ben de az önce onu söylemeye çalıştım. Yani futbol izleyicisinin şeyi değişmedi. Futbol izleyicisi zengini de var, fakiri de var.
Evet.
Yani eğitimlisi de var, haytası da var, her şeyi var. Yani futbol seyirci profili değişmedi. Sadece profilde değişen şöyle bir şey var. Artık hani dijital çağda biraz daha gruplar, taraftar grupları sosyal medya üzerinden çok daha farklı yerler edinmeye başladı.
Evet, evet.
Bunu daha önce de seninle konuşmuştuk bir programımızda hatırlıyorum. O biraz işte insanı tedirgin eden bir yapıya geldi. Ama izleyici aynı yerinde, sadece futbolcu yapısı değişti. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Yani şimdi Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Herkesin saygı duyduğu, işte Türk futbolunda isim yapmış, başarıları olan bir antrenörümüz. Ama ben mesela çok sıcak değilim Şenol Hoca'ya. Evet, oynattığı futbol, oynatmaya çalıştığı futbola saygı duyuyorum.
Evet.
Doğru işler yaptığını sahada özellikle görüyorum. Ama beni şu irite ediyor mesela. Maç izlenirken, yani şu çok şey bir çağda yaşıyoruz. İşte kameralar.
Evet.
Yani her şeyi net olarak okuyabiliyorsun oradan.
Evet.
Şimdi sahada oynayan futbolcuya, hakeme, olaylara kenardan verdiği tepkileri görüyoruz. Ondan sonra içeriye geçiliyor. İçeride yorumlanırken bambaşka bir profilde.
Evet.
Hani biraz daha böyle yani farklı oynuyor gibi görüyorum ben. O arkadaşın yüzden de çok samimi gelmiyor bana.
Arkadaşın ama ben de mesela aynı şeyi Tolunay Kafkas'ta hissediyorum. Yani çok gergin. Yani işte bir basın mensubuyla yaşadığı bir şey vardı. Sen ne diyorsun gibilerinden.
Evet. Tolunay abinin yapısı şeydir. Biraz
çok kitap okuyan, çok kendini geliştiren, futbol oynadığı dönemde bile elinden kitap düşmeyen bir kişiden bahsediyoruz. Yani açıkçası bu kadar dolu, futbolun içinde bu kadar dolu olan bir insanın bu kadar gergin olmasını ve bu kadar sert olmasını ben garipsiyorum.
Şimdi onunla yaşadığımız bir anıyı anlatayım ben.
Çünkü neden? Hemen bitireyim, parantez kapatayım. Çünkü şu var. Yani kendini eğitmiş her anlamda, futbolcusunun da kendisini eğitmesi için bir çaba sarf eden kişi stres yönetimini çok rahat destek alarak bitirebilir. Yapabilir. Stres yönetimini yapabilir.
Evet. Şimdi Dolunay abiyle biz Bursa Spor'da oynadığımız dönemde takım kaptanımızdı. Ben de ikinci kaptandım. Murat Sözkesen'le ikimiz. O kadar güzel bir aile ortamımız var ki. Yani her akşam eşlerimizle beraber birimizin evinde toplanıyoruz. Gır gır şamata film izliyoruz. İşte sinemaya gidiyoruz, konsere gidiyoruz. Yani inanılmaz bir arkadaşlık grubumuz var. Her akşam da beraberiz. Öyle söyleyeyim. Bir gün antrenmanda sahanın içinde bir gerginlik oldu. Tolunay abiyle ikimizin arasında. Birbirimize sert girdik. O hoş olmayacak bir cümle kurdu. Arkasından ben ona sakın dedim, hani bana bu şekilde gelme. Ben hani farklı bir adamım, sakın dedim bana oradan gelme. O devam etti, ben devam ettim falan. Neyse, olay yatıştırıldı. Sonra tabii o akşam da bizim programımız vardı. Sinemaya gidecektik yine grup halinde eşlerimizle beraber. Eve geldik. Ben eve geldiğim zaman telefonumu kapattım. Eşime de dedim ki hani beni ararlarsa yorgunmuş, dinleniyormuş dersin diye. Daha sonra telefon çaldı. Yani eşimin telefonu çaldı. Tolunay abinin eşi, işte Tolunay Mustafa'ya ulaşamıyormuş. İşte nasılsın, Deniz hayırdır falan gibilerinden ortam yok diyorlar. Ben de hani bu akşam keyifsizim, çıkmayacağım dedim. Olur mu işte, programı bozmayalım, işte bu akşam gidelim falan diye diretiyorlar. Ben çıkmadım yani. Ben dedim hayır, çıkmayacağım. Ben evimdeyim. Gecenin kaçıydı bilmiyorum. Kapı çaldı. Bütün grubu toplamış. Bizim eve geldiler. Yani program bozuldu belki ama biz yine beraberdik. Geldi. Tabii yaşı benden büyük olmasına rağmen olgun bir şekilde özür diledi. Hı-hı. Hani ben sahanın içinde bir gerginlik yaşadım. Ağzımdan kötü cümle çıktı. Seninle aramda hiçbir sorunum yok. Beni affet gibilerinden. Hı-hı. Yani bir olgunluk Hı-hı. gösterdi. Tolunay abi böyle bir insan.
Anladım.
Neyse o. Ama senin evet. söylediğine de katılıyorum. Bir eğitim...
Çok çok iyi bir altyapısı var çünkü.
Pozisyonundaki
yani...
bir insanın çok daha örnek olacak söylemleri, röportajları evet. olması evet. gerekiyor. Evet.
Yani üzüyor, beni üzüyor. O anlamda söylüyorum. Yoksa Tolunay Kafkas bu davranışlarına devam eder. Yani benim için mahsur yok, bana yapmıyor.
Evet.
Yani...
Ben
ama...
bu az önce yani Şenol Güneş'le ilgili bahsettiğim konuyu da Bursa Spor'da hocalık yaparken bir gün tesislere ziyarete gitmiştim. Onun ekibinden Mehmet Kulaksızoğlu var biliyorsun.
Evet, evet, evet.
Mehmet Hoca'yla oturup sohbet ediyoruz. O arada Şenol Hoca geldi, selamlaştık. Hani çok kalmadı odada, çıktı devam etti. Nasıl dedi aranız işte Mehmet Hoca bana? Ya dedim hani uzaktan uzağa saygımız var, sevgimiz var. Yani benim en azından. Hı-hı. Ama dedim ben samimi bulmuyorum. Bu sebebini de anlattım kendisine. Hı-hı. Yok Mustafa öyle değil dedi. Hani Şenol Hoca iyidir, şöyledir. Yani tabii ekibinin şeyi.
Tabii canım.
Yani bunu da içimde tutmadım. Ben direkt Mehmet Hoca'ya da söylemiştim.
Yani Mehmet Hoca bir de şey gibi.
Halk kahramanı.
Hayattaki Pollyanna'nın vücut bulmuş hali
doğru,
gibi.
Aynen, aynen,
Mehmet
aynen,
Hoca
aynen.
Her şeye pozitif yaklaşan, herkese evet. gülmek isteyen, herkesle sohbetini devam ettirmek isteyen.
Samimi bir insan.
Samimi bir insan yani.
İşte yani Şenol Hoca'da benim göremediğim şey buydu. Hı-hı. Hani gerçi konumuzun dışında bir olay söylediğini, o cümleyi yorumladık biz. Ama bunu da hani dipnot olarak söylemek istedim. Çünkü televizyonların karşısındasın. Bir kitleyi temsil ediyorsun. İzleyenin var.
Evet.
Camialar seni takip ediyor. Bir milli takımın başında hocalık yaptığın dönemler var, hala yapıyorsun. Yani baktığın zaman Şenol Hoca'nın küfürü geçtim argoyu bile kenardayken, çünkü kameralar çekiyor yani.
Aynen.
Sen röportajda bunları yapmayabilirsin ama kenarda yaptığın görünüyor. Bu beni biraz irite eden bir durum. Onun haricinde de sözüne evet katılıyorum. İzleyici bence değişmedi ama futbolcu profili çok değişti.
Yani ben söylediğine çok katılmıyorum. Yani Şenol Güneş'in söylediğine çok katılamıyorum. Burada bir de şu kısmını konuşalım. Açlar izliyor kısmını konuşalım. Ya da işte maddi durumu daha düşük olan, hı hı. futbolculara göre daha düşük olan bir topluluk izliyor. Bu bir gerçek. Hı hı. O kısmı ayrı. Ben buradan şeye geçmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Mesut Özil'i alıyor. Mesut ol kampanyası yapıyor. Galatasaray oradan başka bir oyuncu alıyor, başka bir kampanya yapıyor. Ve insanlar birbirleriyle savaşıp Galatasaray mı daha fazla bağış yapacak, Fenerbahçe mi daha fazla bağış yapacak durumuna geliyor.
Taraftarın sırtına bindiriyorlar yükü.
Aynen öyle. Ben durumu olmayan çok kişinin evet. sıkıntı yaşadığını bildiğim çok kişinin ben mesaj attığını gördüm. Mesut için mesaj attığını gördüm. Yani
evet.
bana bu çok garip geliyor.
Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Yani şimdi kulüpleri yönetenler var.
Bu arada Bursa Spor için de garip geliyor evet, bana.
Aynen.
Onu söylemem gerekiyor.
Oraya getireceğim ben de.
Yani
şimdi futbolu yöneten insanlar var. Bulundukları dönem içerisinde doğru yanlış bir şekilde kararlar veriyorlar. Ama son döneme bir bakıyoruz. Bütün kulüpler borca girmiş.
Evet.
İşte geçen hani böyle ekranıma düştü şeyden, sosyal medya üzerinden. Bursa Spor yaklaşık 1 katrilyonluk satış yapmış.
Hı-hı.
Baktığın zaman evet. 700 milyon da borcu var.
Hı-hı.
Ya nasıl bir para yanlışı bu? Hani
iş bilmezlikten
öte bu Tolgay.
İşbilmezliği de geçtim.
Evet,
yani
bak,
onu demek istiyorum.
Bu iş bilmezlikten öte. Yani iş bilmez adam bir tane hata yapar, iki tane hata yapar. Hadi bilemedin 10 tane hata yapsın.
Evet.
Ya 100 tane hata yapılmaz. 100 tane hatadan çıkıyor artık bu iş. Yani
aynen öyle.
Bunun altında farklı şeyler aramaya başlıyorsun. Art niyetler arıyorsun. İşte bu para nereye gelmiş? Ne kadar gelmiş? Ne kadar çıkmış? Kime ne kadar verilmiş? Bunların hepsini önüne koyduğun zaman kulüpler doğru yönetilmiyordan çıkıyor. Kulüpler soyuluyor ya geliyor maalesef.
Evet. Hadi kötü niyetli de düşünmüyorum, tamam mı? Kötü niyetli de düşünmeyelim. Sen de ev geçindiriyorsun. Ben de ev geçindiriyorum. Ev geçindiriyoruz. Atıyorum 10 bin kazanıyorsun. Gidiyorsun son model bir Volvo alıyorsun. Tamam mı? Bunun taksitine giriyorsun. Üzerine gidiyorsun bir de ev alıyorsun. Onun da taksitine giriyorsun.
Aldığın paranın yarısına da değil, onda birine veriyorsun. Başka bir tane daha alıyorsun. Bir tane daha alıyorsun.
Evet. Onu evet. alıyorsun, bunu alıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ailene gidiyorsun. Diyorsun ki abi para yok, bana yardım edin.
Evet.
Ya affedersin, yürü git derler insana.
Yani
bu iş
bilmezlikten çıkmış bir durum yani.
Taraftarın duygularıyla oynuyorlar.
Tabii.
Net olarak onu söyleyebiliriz. Taraftarın net olarak duygularıyla oynuyorlar ve maalesef ki bazı taraftar grupları da bu duyguyla oynamayı insanlar üzerinde baskı unsuru yapıyor. Sen nasıl bilmem nelisin de evet. Buna para vermiyorsun, bağış yapmıyorsun.
Şimdi bak.
Yapmıyorum ben Bursa sporluyum ya da Manchester'lıyım ya da başka bir takımlıyım ama ben salak değilim. Anlatabildim mi?
Bir de bak sadece taraftar olarak yani, düşünme. Şehirde yaşayan iş adamları var, tamam mı?
Ya gitmiş.
Sıkıştığımız zaman.
En son pardon özür dilerim. Geçen sene Mesut Mestan'dan bahsedelim. Ondan önceki sene Ali Ay'dan bahsedelim. Gidiyorsun 13 transfer yapıyorsun. Ondan sonra sezon ortasında diyorsun ki ya bu kulübün paraya ihtiyacı var. Olur tabii kardeşim. 13 tane transfer yapmışsın. Tabii ki olacak yani bu. Yani zaten para yok ki kasada. Niye yapıyorsun bu transferi? Sezon başında başlamış cilli gibi Emirhan orta sahada oynuyor. Orta sahaya gidiyorsun 5 tane transfer yapıyorsun.
Sezon başı geçen sene yapılan transfer konularında biz görüştük. Kendisiyle de görüştük. Ben yanlışları olduğunu söyledim. Çok net söyledim. Onun da şöyle bir bakış açısı vardı. Devre arası tahtayı açamama durumuna göre kadroyu biraz kalabalık tutma adına sezon sonuna kadar götürecek transferleri yapma adına bu hatayı yaptık dedi. O da hata olduğunu biliyor. Ama sonuç olarak hani art niyetli olmadığını düşünüyorum. Yani tanıdığım için, kendisini tanıdığım Anladım. İçin ayrıca tanıdığım için hani ben ona farklı bir yaftayla yaklaşamam. Farklı bir şey yakıştıramam. Kimseye yakıştıramam. Sadece ben şunu söylüyorum. Kulüpler gerçekten yanlış yöneticiler, yanlış transferler, yanlış menajerler, yanlış ilişkiler, beklentiler, talepler. Hani üst üste koyduğun zaman çok ciddi bir para sirkülasyonu var. Ve Aynen çok öyle. Ciddi bir kayıp var.
Evet.
Evet ben Mesut Mestan özelinden bunu söyleyemem. Ali Ay özelinden de söyleyemem çünkü tanımıyorum. Görmediğim bir şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim.
Zaten kimse üzerinden söyleyemiyoruz evet. ki.
Ama şunu söyleyebilirim. Yani son dönemdeki yapılanlara baktığım zaman bu kadar hatadan çıkıyor bende.
Tabii.
Hani hatayı bir kere yaparsın, iki kere yaparsın. Az önce de söyledim. Yani bütün transferlerde hata yapma olasılığın yok.
Aynen öyle.
Hani bir tanesinden bir tanesini tutturursun ya.
Ya seversin sevmezsin bilmiyorum. Bir yönetici de bir başkan da elinin altında duruyor o insan. Gitsin Suasidal'a desin ki Fransa 2. liginden bana 3 oyuncu getir. Afrika'dan 4 oyuncu getir.
İsimler hiç önemli değil. Arayıp bulmak istedikten sonra
yani
iyi niyetle bir şeyler yapmak istedikten sonra yaparsın. Ama bak şunu da bilmek lazım. Hep bu konu tartışılıyor. Futbol aklı diyoruz değil mi? Şimdi kulüplerin hala Türkiye'de işte menajerlik, sportif direktörlük işte ne dersen de adına. Bu oturmadığıyla alakalı çok yorumlar yapılıyor. Bu oturmadığı sürece dernekler statüsünde yönetilen kulüpler bilmeyen insanların göreve gelmesi, yaptıkları hatalar, kayıplar, borçlar Aynen ve öyle. Devam eder. Ama kulübün gerçekten direkt görevi gören, hani orta direkt şeyi gören, görevi gören bir direktörü olsa, bir futbol aklı olsa, altyapıya, transferlere, izleme ekibine, üst tarafa geçişe, üst taraftaki sisteme, alttan gelen sisteme, çalışmalara, bütün bunlara kafa yoracak hem bilgili hem donanımlı bir tane adam oraya oturtturabilirsen
evet.
hesabını soracağın kişi o. Şimdi bu denenmemiş. Sonra diyorlar ki ya Türkiye'de işte sportif direktörlük işlemiyor. Ya arkadaş siz sportif direktörlüğü şu sanıyorsunuz. İşte gitsin Almanya'dan 5 tane oyuncu getirsin uçsunlar. Afrika'dan 10 tane oyuncu getirsin uçsunlar. Sportif direktörlük bu değil.
Aynen öyle.
Sportif direktörlük ve futbol aklı dediğimiz olay bir sistem kurulur. Evet. O sistemin içinde squat ayrı olur, altyapı sistemi ayrı olur, işte geçişler ayrı olur, menajerlik sistemi ayrı olur. Şimdi herkes şunu konuşuyor mesela Bursaspor özelinden yine anlatayım. Alttan gelen çocuklarımızın kafaları karıştırılıyor. İşte menajerler tarafından başka kulüplere gidiyor. Ondan sonra işte Bursaspor'la sorunlar yaşanıyor falan. Tamam niye yapılıyor bunlar? Çünkü sen buna izin veriyorsun.
Yani.
Senin kendinde bir sistemin yok.
Evet.
Sen çocuğun önüne senin altyapına geldiğinde izleyeceği yolu, senin de izleyeceğin yolu net bir şekilde koyacak gücün olursa o çocuk gidip de dışarıdaki menajerlere itibar etmez zaten.
Evet.
Bilir ki bu kulüp beni çıkartacak. Eğer başarılı olursam burada oynayacağım. Daha da başarılı olursam buradan transferime de yol açacak. Şimdi Altın Ordu'nun mesela tutturmaya çalıştığı yapı biraz buna benziyor.
Tabii.
Şimdi biz Bursaspor olarak çok çok köklü bir kulübüz. Bir camiayız, bir şehir takımıyız. Bir tane futbol aklımız yok Tolga.
Ya var ama yok.
Ya
kulübün içerisinde yok.
Dışarıda tabii ki var. Yani. Dışarıda bir dünya insan var bu işe gerçekten kendini adayacak, doğru işler yapabilecek.
Dışarıdakileri de ben ikiye ayırıyorum. Bildiğini zannedenler ve bilenler.
Yani. O her yerde var her yerde.
Yani bir de bildiğini zannedenler kısmı var. O biraz acı maalesef. Ama bilenler kısmında Evet, bilen var. Mangalda kül bırakmayan bir şehir Bursa.
Evet.
Evladımız olsun, o olsun, bu olsun. Mustafa Er'in 5. haftada istifaya davet eden bir sosyal medya vardı yani. Hani evladımız olsun?
Ya Bursa zor bir cami. Çok zor bir cami.
O baskılara Mustafa Er boyun eğseydi, o anda istifa etseydi ne olacaktı?
Yine aynı yerden kaldı.
Ha, bundan
yerden
sonra iyi gider falan demiyorum. Bir ivme yakaladı.
Doğru.
Bir şeyin olabileceğini gösterdi.
Doğru, işte bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Daha önce de bu konuları seninle de konuştuk. Hatta hı-hı, özelde de konuştuk. Şimdi ben Mustafa'ya kızdığım konular yok mu? Var. Ama ben Mustafa'nın başarısız olmasını isteyecek en son kişiyim.
Aynen öyle.
Yani gerçekten böyle.
Çünkü
onun başarısı demek Bursa'daki insanların Bursalı spor adamlarına bakışı ile alakalı,
evet,
çok ciddi bir mesajdır. Bunu oturtmak zorundayız. Bursa'ya dışarıdan gelenlerin kar güdüp işte milyonları cebine koyup umursamadan gittiği dönemlerden çıkartmamız lazım bizim bu işi. Ama bunu yaparken de dediğim gibi, yani bu sadece Mustafa Er'le veya Mustafa Gönden'le veya atıyorum Adnan Örnek'le veya onunla bununla değil. Bu bir ekip çalışması. Çok doğru bir sistem çalışması gerekiyor. Bu sistemin içinde herkesin görevlerinin olduğu çok doğru bir yapılanma gerekiyor. Bunu oturtamadık ama.
Yani yıllar önce Mustafa Er'e aynen şu cümleyi kurmuştum. Yine bir telefonla konuşmamızda, işte ligde bıraktı takımı, Süper Lig'de. Ardından da her zamanki gibi Mustafa Er seçilmedi.
Teşekkür edildi.
Tabii. Güzel güzel teknik adamlar seçildi falan. Ya telefonda konuştuk. Dedim ki Mustafa'cığım git. Git bak. Yani bak, şehir dışına demiyorum. Yurt dışına git. Yani vardır bağlantıların. Atıyorum git Manchester City'de, Arsenal'de ya da senin futboluna uygun bir teknik adamın altında altyapıda çalış. Yaşın daha çok genç. Yüksel yüksel yüksel yüksel ve gel. Yani
şimdi bak, senin söylediğin Bursa yol en doğru yol Tolga.
Bursa
ama bunu kimse yapamaz. Yapamıyorlar.
Bursa futbolunda şöyle bir şey görüyorum. Teknik adamlara baktığımda genelde. Genelde bir kısmı kenarda bekliyor. Bursa Spor'la ilgili bir şey olduğunda göreve hazırım açıklaması yapıyor. Bir iki tanıdığı gazeteci var zaten. Oradan
yıllardır
geliyor.
Bu böyle. Heh. Yıllardır böyle.
İki, Güney Marmara'nın dışına çıkmıyor.
Evet.
Yani hani yarım saate bir saate evde olayım, çocukları göreyim diye herhalde. Ne
peki
bileyim.
Ben daha yani ağırını söyleyeyim sana. Bu görev almadığı sürede ne yaptıklarını sanıyorsun onların? Kulis.
Yani. Yani biliyorum.
Kulis.
Biliyorum.
Şimdi bak, senin söylediğin şey.
Yani ben basında çalışırken hiç mi gelmedi bana telefon? Mutlaka ya bu adam gelmiştir. Da ne yapıyor? Böyle de olur mu? Bilmem ne filan. Ya bir zamandan sonra kulaktan alıyorsun, koyuyorsun. Şimdi kenara ben, konuşmasını dinle. Doğru hocam filan diyorsun oradan yani.
Ben sana şöyle hani söyleyeyim. Bak Tolgay. Şimdi
herkes birbirini eleştiriyor.
Yeşil Bursa vardı burada, tamam mı? Pilot takım.
Evet.
Yeşil Bursa'nın maçına git.
Hı hı.
Kenarda yine Bursa Spor'un eski oyuncularından bir
o
tanesi.
O da nasıl bir isim? Kötü bir isimdi yani. Yeşil Bursa ne Allah aşkına, neyse onu sonra konuşuruz.
Şimdi orada bir antrenör, bir teknik direktör var. Tribünde 15 tane eski futbolcu var.
Tabii. Böyle de oynatılır mı?
Teknik direktörlük yapan. Yüz yüze baktıklarında hepsi birbirini seviyor gibi gözüküyor ama o tribündeki konuşmaları ben bir iki kere şahit oldum. Sonra ben maçlara gitmemeye başladım.
Aynen öyle.
Çünkü kendimi oraya yakıştıramadım.
Yani tabii canım.
İsim vermeyeceğim ama gerçekten o gitsin sen gel. Sen oraya geldiğinde diğerleri aynısını yapıyorlar. Sen gidiyorsun,
evet,
oradan biri yine geliyor. Yine aynısı dönüyor. Yani
evet.
Maalesef Bursa'da birbirini desteklemek yerine birbirinin açıklarını herkesin önüne koyup ayağını kaydırma politikası işleniyor.
Yani çık çık. Yani ben bu konuda...
Bak çıkı da geç.
Bu konuda
bak, ben sözünü keseceğim.
Bir şey söyleyeceğim hemen. Bir kişiyi söyleyeceğim. Bu konuda ben şeyi çok seviyorum. Özhan Pulat'ı çok seviyorum. Çatır çatır şehir dışına çıktı.
Şimdi bak, olay şehir dışı olayı değil Tolgay. Orada da bir hata var. Olay senin kendini geliştirmek için ne yaptın? Sadece gidip de hani şehir dışına gittim, işte orada hocalık yaptım, işte orada cefa çektim, orada bilmem ne yaptım, işte yok şark hizmetini gördüm. Bu değil.
Şimdi, şark hizmetinden bahsetmiyorum.
Bak, benim söylemek istediğim şey şu.
Bir teknik adamlık tecrübesi de gerekiyor ama.
İşte bak, benim söylemek istediğim şey şu. Şimdi futbolu bırakan, ben bunu hep söylüyorum. Futbolu bırakan bir futbolcu hemen gidiyor kursa. Bak hemen kursa gidiyor. Kurstan diplomasını alıyor önce.
Evet.
Ondan sonra gidiyor bir yani futbol piyasasından tanıdığı kişilerden birisinin yanında yardımcı hocalık yapıyor.
Tabii.
Bir sene sonra, iki sene sonra burnunu çıkarttığı zaman veya fırsatını bulduğu zaman antrenörlüğe yürüyor. Uh-huh. Ve ben antrenör, ben teknik direktörüm edasıyla geziyor. Evet. Arkadaş, ben futbolu bıraktım 33 yaşında Tolgay. Uh-huh. 33 yaşında ben kendi futbol akademimi kurdum. Kendi kendime diyordum ki ben her şeyi biliyorum ya.
Evet.
Bir sene sonra dedim ki ya çok daha öğrenmem gereken farklı şeyler varmış, onları öğrendim. Uh-huh. İki sene sonra dedim aa bak bunları da öğrendim.
Evet.
13. senedeyim ben. 13 senedir orada öğrendiklerimi yazsam kitap olur.
Tabii.
Şimdi kendini doldurman gerekiyor. Kendini sadece şarkı olarak düşünme, işte onu söylüyorum. Yani kendini faal olarak o sahanın hep içinde tutman gerekiyor.
Evet.
İşin yönetimsel tarafını öğrenmen gerekiyor. Benim böyle bir avantajım oldu. Şimdi ben kendi kulübümü kurdum. Orada hem başkanlığını yapıyorum, hem hocalığını yapıyorum, hem yeri geliyor çim biçmesini yapıyorum, yeri geliyor PR'ını yapıyorum, yeri Tabii. geliyor. Yani bütün halkla ilişkilerini yapıyorum. Her şeyini yapıyorsun ve her şeyden bir parça bir şey öğreniyorsun.
Bu söylemek budur istediğim işte. Söylemek istediğim zaten şark değildi. Söylemek istediğim sürekli kafanın da saha içinde olmasından
sürekli,
bahsediyorum.
Sürekli hiç yani bir bunu, ay antrenman yapma, bir ay sahadan uzak dur, köreliyorsun Tolgay.
Evet, bunun için de gidip kenarda durup bekleyip ondan sonra işte eskiden Nilüfer spor vardı. Nilüfer'e
evet,
git.
Evet.
Nilüfer'e git, Karacabey'e git. İşte eskiden Mustafa Kemal Paşa vardı. Oraya git. Böyle bir çevrede dolaşayım.
Öyle.
En fazla Bandırma'ya gideyim. Ondan sonra tekrar geleyim, yine kulisimi yapayım.
Aynen öyle.
O belki altyapıdan bir iş bulurum. Bursa Spor'dan altyapıya geçeyim. Altyapıdan ayrılayım, başka bir yere gideyim. Ama hep buralarda böyle. Hani şimdi, deyimi yerindeyse yanlış anlama söylediğimi. Kimse de yanlış anlamasın. Biz sürekli bir kulüp çevresinde bir sineklenme durumu. Anlatabildim
aynen
mi?
Aynen öyle. Aynen
yani,
öyle.
Ama yeter artık yani. Benim söylemek istediğim o. Şarkı hizmet değil.
Evet evet.
Abi git kafana aç.
Git bir şekilde kendini geliştir.
Kafana aç yani. Kafana aç ya. Ya atıyorum şarkı hizmeti ise şarkı hizmeti. Doğuda bir futbol nasıl oluyor bunu gör.
Fırsat bulabiliyorsan git fırsat, yurt dışından bir tane takımda.
Evet.
Senin dediğin gibi altyapıda çalış.
Altyapıda başla.
Oradaki sistemi öğrenmeye çalış. Oradaki yapıyı öğrenmeye yani, çalış. Yeni günümüzün futbolunu öğrenmeye çalış. Bunları öğren yani. Bunlar önemli şeyler.
Aynen öyle.
Şimdi mesela muhabbeti açıyor. Benim de hani daha önce buradan da paylaştım. Hani hocalıkla, teknik direktörlükle ilgili yavaş yavaş kafamda bir şeyler oluşmaya başladı. Hani bunu da hayata geçirmeye niyetim var.
Hı hı.
Ha, şartlar nasıl olgunlaşır? Şartlar nereye götürür işi? Ha, şimdi hı hı. Çünkü şöyle bir durum var. Hani ben Bursa'da bakıldığı zaman kendi tarafından bakıyorum. Sportif direktör kimliği kazandım. Bakıyorsun Mustafa Gönden kimdir? Güzel bir kariyer yapmış.
Evet.
Kendini futbola adamış. Çocuk yetiştiriyor. Bir sistem kurmuş. Bir akademi kurmuş. O akademiden Bursa futboluna, Türkiye futboluna oyuncu yetiştirmeye çalışıyor. Hı-hı. Kendi çabasıyla bir oluşumun içinde. Şimdi
ya ben oraya insan yetiştiriyor olarak bakıyorum aslında.
Evet evet.
Yani
en önemlisi o zaten. Hı-hı. En önemlisi o. Şimdi geçtiğimiz hafta bununla alakalı ben kendi kafamda yavaş yavaş şekli oluşturmaya başladım.
Hı hı.
İşte Murat Sözkesen'i biliyorsun.
Evet.
Çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum. Yıllarca Bursa Spor'da beraber forma giydiğimiz. Onun da A diploması var. Tabii ben de bu arada diplomalarımı alacak programı kendime yaptım. Murat'ı aradım. Dedim ki Murat'cığım böyle bir düşüncem var. İlerleyen dönemde güzel bir ekiple, hı hı. Hani gerçekten böyle farklı çalışmaların içinde olacak bir ekiple yol almak ister misin? Murat bana şunu söyledi Tolga, o kadar hoşuma gitti ki. Diplomamı lazımsa diplomamı göndereyim, ben lazımsam yarın atlayayım geleyim dedi. Senin de dedi her şekilde işte. Her yolda varım. Hayır dedim, yani benim niyetim bir ekip kurmak. Bu ekibin içinde senin de görevinin olması, senin de bu oluşumun içinde yer almanı istiyorum. Kendisi bana bunu söyledi. Çok, çok mutlu oldum. Yavaş yavaş bunun hazırlığını yapmaya başladım. Çok güzel bir ekip çalışmasına başladık. İlerleyen dönemde işte yol bizi nereye götürecek, futbol piyasasının neresinde devam edeceğiz, neresinden yol değiştireceğiz, hepsini yaşayarak göreceğiz. Ama hocalık kısmına gelince insanlar, yani futbolcular bitirir bitirmez İşte ben oldum, ben biliyorum, ukalalığına girmesin.
Çünkü giriyorlar.
Bu işin oluş tarafı şu. 2 haftalık şeye gidiyorsun. 1 hafta veya 2 hafta işte antrenörlük kursuna gidiyorsun. Sana orada kursta, daha önce de konuştuk, bazı şeyler gösteriyorlar, yani formatlar. İşte sahada onun çalışmasını yapıyorsun. 2 hafta.
Zaten biliyorsun.
Sonra diyorsun ki ben hocayım ya, federasyondan diplomam var. Arkadaş kandırma kendini, sen sadece izin belgesi var.
Yani.
Sen kendini donatmamışsın.
Aynen.
Hani yıllarını oraya verip bütün açıkları görebileceğin, bütün sistemi sahaya baktığın an anlayabileceğin olgunluğa erişmen senin en az 6-7 sene.
Evet.
Hiç kimse kusura bakmasın.
Tabii
ben canım. Benim diyen teknik direktör de gelsin. antrenör de gelsin. Önüme de çarşaf çarşaf diplomalarını koysunlar. Ben onlara benim sahada ders vereyim. Ders anlatayım.
Yani şöyle bir durum
bu
var.
Bu iş öyle yani 2-2 haftalık kurs da ben oldum işi değil. Hiç kimse kusura bakmasın yani.
Bir ya da 2 yıl teknik direktörlük yapan kişiler ya da 3 yıl, 4 yıl teknik direktörlük yapan kişiler altyapıdan gelen oyuncuyu tecrübesizlikle itham edebiliyorlar. Anlatabildim mi? Yani
üniversiteden mezun olmuş insana iş tecrübesini şey sormak gibi bir şey değil mi?
Aynı şey aslında.
Evet.
Aynı şey aslında ya bak.
Senin tecrüben ne? Onu sorsunlar ona.
Aynen öyle. Yani aynı şey aslında yani altyapıdan gelen oyuncuyu tecrübesizlikle itham ediyorsun, oynatmıyorsun. Ama sen de tecrübesizsin.
Hiç kimse kendi açıklarını, kendi hatalarını, kendi eksiklerini görmek istemiyor. Kafayı oraya yormak istemiyor. Ama ben hep söylüyorum, futbolun içinde kalmak, futbolun içinde kendine doğru yer bulmak, futbol görüşünü, futbol anlayışını oturtturmak bir senede, iki senede olmuyor.
Yok.
O sahanın kenarında o sahayı okumak, sistemi okumak, oynatmak istediğin sistemi oyuncuya anlatmak ayrı, evet. Oyuncuya çalıştırmak ayrı.
Evet.
Basamak basamak bunları öğretmek apayrı.
Aynen öyle.
Bunları bir puzzle gibi, parça gibi düşün. Bunları birleştirip bir şey ortaya koymak apayrı. Şimdi adam diyor ki, isim yine vermeyeceğim. Herkes biliyor ki Bursa Spor'un teknik direktörü olacaksan, Bursa'da hücum futbolunu seviyor değil mi bu şehir?
Hı hı.
Gelip diyorlar ki işte Bursa hücum futbolunu seviyor, biz öyle oynatacağız, şöyle yapacağız. Sahaya bakıyorsun, ya ne alaka ya? Sen normal oyununu oynatıyorsun arkadaş, kimseyi kandırma. Ben taraftarı kandırabilirsin veya hani sonuçlar bazen iyi giderken kendini böyle yapıyorum sanırsın ama anlayan adam baktığında sen hücum falan oynatmıyorsun der ya.
Ya ben
sen bunu çalışmamışsın
yani.
Der yani. Ben onu diyorum.
Hamza Hamzoğlu geldi bunu söyledi.
Ben isim vermeyeceğim.
Ben yani isim veriyorum. Ertuğrul Sağlam ikinci geldiği dönemde bunu yaptı. Yani diğerlerini konuşmayayım bile. Yani hiç bu burada hücum futbolu oynatan açıkçası son dönemlerde bir Şenol Güneş vardı. Bence bir de Hikmet Karaman vardı.
Dediğim gibi bak ben bu konuyla alakalı hani isim verip böyle
Hikmet Karaman'ın da öyle gözükmesinin
değilim.
Sebebi oyuncu profilinden kaynaklanıyordu.
Evet.
Yani
çalışılmış sistem olgusunu çok daha Türkiye'de yeni yeni oturmaya başladı.
Evet.
Şimdi şöyle anlatayım. Biz Gordon Milne döneminde 3-5-2'den 4-4-2'ye dönmüştük. Şimdi 4-4-2 oynayacağız. Gordon bize her antrenman o dizilişle alakalı, o sistemle alakalı, parça parça, parçadan bütüne, bütünden parçaya, yandan sola, soldan ortaya ne dersen de hep bu sistemi antrenmanlarla bize öğretmeye çalıştı. Ama ondan sonraki, ya ondan sonraki demeyeyim, ben bir dünya hocayla çalıştım, bir dünya teknik direktörle çalıştım. Adam diyor ki 4-5-1 oynayacağız. Eyvallah, tahtaya çiziyor, çok güzel. Antrenmanda biz normal çift kare yapıyoruz ya. İşte engel atlıyoruz, slalom yapıyoruz, şut çalışması, işte dayanıklılık çalışması ayrı, sürat çalışması ayrı. Sonra hadi taktik çift kale. Taktik çift kale de sadece oraya pozisyon olarak öyle diziliyorsun.
Yani.
Şimdi bunun geçiş çalışmaları, bunun basamaklamasıyla o pozisyonları öğretme, top bizdeyken açılar, alanlar, top rakipteyken daralmalar, kaymalar. Ya şimdi bunların hiçbir tanesini çalışmıyorsun. Sonra sen tahtaya maçtan önce geçiyorsun tahtanın başına. 4-5-1 oynayacağız. Şurada basacağız. Tamam sen orada tahtada bastırıyorsun bize de. Sahada yani, bastığımız zaman her yerimiz açılıyor.
Aynen
şimdi
öyle.
Ben böyle teknik direktörlerle de çalıştım.
Ya ben futbol,
o yüzden
bak,
diyorum yani bu
söyleyeyim.
İş sağ bambaşka.
Ben futbol menajerde bile yani oynatacağım taktiği 2 ay öncesinden antrenmanlarını yaptırmaya başlıyordum evet. Oyunculara. Yani bu sanal bir ortam.
Evet.
Ve hani bunu 2 ay öncesinden başlatıyordum ben. Böyle bir taktik, böyle bir şey düşünüyorum. Oyun düşünüyorum. Bunu oynatmam için böyle böyle bu oyuncuların belirli bir seviyeye gelmesi lazım diye düşünüp bunu yapıyordum. Ama maalesef ki
şimdi oyunu bilmediğim için çok yorum yapamayacağım ama olması gereken şu. Evet senin bir futbol mantaliten vardır ama sahanın içinde tek bir sisteme bağlı oynayamazsın.
Evet.
Yeri gelecek o sistemi değiştirecek, yeri gelecek oynadığın alanı değiştireceksin, baskı
evet.
Yapacağın alanı belirleyeceksin.
Ama tek felsefen olacak.
Yani felsefeni belirleyeceksin.
Evet.
Benim mesela bak benim futbol anlayışım şu arkadaş. Ben rakibe pres yapan, alan daraltan, topu aldığı zaman da hızlı pas yapan bir takım oluşturmaya
aynen
çalışıyorum.
Öyle.
Benim futbol anlayışım bu. Hani yarın öbür gün olur da biz bu görevlerde bulunduğumuzda bana şunu söyleyebilirsin. Ya sen böyle diyordun da senin takımın bunu oynamıyor. Görürsen söylersin. Çünkü yani bunu yapabilirsin. Bu çalışmayla alakalı. Evet, oyuncu profilleri de önemli. Yani tabii senin canım, kilidi atacak oyuncuların o alanlarda kıvrak işler yapabilecek, çabuk düşünebilecek oyunculara da ihtiyacın var. Kabul evet, ediyorum. Ama şunu görürsün sahada. Ya evet, bu adam hata yaptı. Hani sahanın içinden bahsediyorum. Ama hı-hı, oyun felsefesi bu şekilde oynuyor bu takım.
Evet.
Şimdi bunu verebilecek hoca, ben izlediğimde veren hocaları evet ya gördüm diyorum. Şimdi hafta sonu Liverpool Manchester City maçı vardı.
Hı hı.
İzledin mi bilmiyorum. Ya izle, işte hocalık kabiliyetini, geçişleri, alan daraltmaları, oynatmamayı. Şimdi Liverpool yenildi, 4-1 yenildi ama baktığın zaman yani, Liverpool da top oynuyor.
Evet.
Manchester City de top oynuyor. İşte önemli olan oyun felsefelerini iki hocanın da çatır çatır o sahada herkese gösteriyor olması. Evet. Kadroyu kurduk, hadi çıkın oynayın muhabbetinde değil artık.
Yani genelde öyle oluyor. İşte onda da bilgisayar oyunu gibi görüyorlar. Oyuncuları aldım, işte Recep Bölükbaşı dönemi yapılan transferler, Şenol Güneş'in gidip Ertuğrul Sağlam'ın geldiği dönem yapılan transferler. Oo, ne oyuncular aldı Bursa Spor denildi ama maya tutmadı.
Tutmaz. Yani bunu çalışman lazım Tolgay. Bunu çok ciddi çalışman lazım. Çok ciddi de bunu öğretebilecek iş bilir tarafın olması lazım. Yani sahadaki evet, oyuncuya nerede duracağını, top bizdeyken ne yapacağını, top rakipteyken ne yapacağını, işte alanı daraldığı zaman nereden oradan kurtulacağını. Yani bunların hı-hı, hepsini çok ciddi anlatman, anlatırken de çalıştırman lazım.
Evet.
Çalıştırarak anlatman lazım. Oyunu kesip hataları, o resmi çektireceksin oyuncuya.
Hı-hı.
Yani oyun antrenmanda oyun oynanıyor mu? Düdüğü çalıp durdurup o resmi çektireceksin. Evet. Bak sen şu anda buradasın. Bizim istediğimiz nokta burada olman.
Hı hı.
İşte kaptık. Bizim istediğimiz yer burası. Sen buraya gelmen lazım.
Evet.
Gibi gibi. Yani bunlar çok gerçekten hani çalışılması gereken çok ciddi şeyler. Ama son dönemde bununla alakalı kafa yoran teknik direktörler, evet görüyorum, var. Hı hı. Ama %90'ından bahsedersek maalesef.
maalesef.
4-2-3-1. Evet. Ya tabii bir de bunun, hocalıktan bahsediyoruz. Nereden geldik bu konulara da çok hatırlamıyorum. Çok hızlı vallahi gittik ama.
Evet evet.
Bu işin sadece sağ tarafı da yok. Bu işin yönetici tarafı var.
Evet.
Bu işin camiaya verilen mesaj tarafı var.
Hı hı.
Bu işin maçlardan sonra yaptığın yorumun var.
Yani evet.
Bu işin o kadar çok tarafı var ki. Bu, işte, bu işte biraz karizma var.
Hı hı.
Şimdi bazı hocalar vardır. Teknik direktör karizmasına sahiptir. Çok da güzel bir ekip kurar.
Hı-hı.
Tamam mı? Çok futbolu bilmesine gerek yok. O ekip onları çalıştırır. O hoca evet, o karizmasıyla ben bunu yapıyorum der. Türkiye'de buna örnek çok hocamız da var. Bunu da söylemek lazım.
Yani
şimdi hepsini böyle toplanmışını işte Guardiola'da görüyorsun. İşte Klopp'ta görüyorsun. Mourinho'da görüyorsun. Yani evet, baktığın zaman her şeyiyle görüyorsun bunları onlarda. Ha, Türkiye'de de yavaş yavaş bu tarz hocalara geçiş başladı. Hı-hı. Ama yine aynı yere geliyorum. Hani yüz üzerinden bakarsan %90 da hala çok eksik.
Tabii, aynen öyle. Mustafa'cığım çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu haftalar diliyoruz.
Social Link podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sociallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.